10. Bölüm Korkut. İyi dinle oğul, anlatıyorum. Ama bu işlerle fazla uğraşıyorsun. Senin de başına bela olur. Söyleme kimseye. Bundan 40 yıl kadar önceydi diyeyim ben sana. Havanın ayaz kestiği, koca karı soğuklarının bastırdığı bir gündü. Bakırcıların Zeynep'le gulü gütmeye gittiydik. Biz daha çocuğuz o zamanlar. Akşama doğru köye bir geldiysek herkesin ağzında bile kırdı. Meğer bir ihtiyar gelmiş köye. Sakalları dizlerine kadar uzanır, uzun mu uzun, boylu poslu bir adammış. Aşağıdan İbrahim ağaların oradan çalmaya başlamış kapıları. "Yok mu cennete girmek isteyen bire ahali?" diye bağırırmış kapıların alnacından. Bazısı buğday verirmiş, bazısı ekmek. Bazısı içeri buyur edermiş ama öyle içeri girmezmiş. Yiğintiyi heybesine doldurup geçiverirmiş diğer kapıya. Neyse, akçalar derler bilirsin. Onlara gelmiş sıra. Onların kapıyı da Asuman gelin açmış. Evde başka kimsecikler yokmuş. Gelinin zaten canı dar, bebeği ağlar dururmuş bir yandan. İhtiyarı da dilenci sanınca, "Git hadi cıbıldak cavlak, istemem cennet mennet. Zaten bebeğim ağlar durur, duymaz mısın?" deyivermiş. İhtiyar hiçbir şey demeden dönmüş arkasını gitmiş. Sonracığım aynı akşam ne oldu dersin? Karacaların Esma oturmaya geldiği de onunla oturuyorduk. Millet yatsıdayken bir bağırış, kıyamet koptu köyden. Bir çıktıktı, akçaların evinden bir zırıltı, bir çağırış gidiyor. Hemencecik yarıştıkta ne görelim? Asuman gelin bağırır durur. Ne oldu kız anlat bakam, niye bağırır durursun derken, bir yandan su verirler, yüzünü silerler, kendine geldi en sonunda. Meğersem kocası Hüseyin namazdayken bebeği uyutmuş, kendi de ocağın başında uyuyakalmış. 5-10 dakika yüreği geçince birden mutfaktaki sahanların şangırdamasına uyanmış. Gözlerini açtığında ne görsün? Bir bakmış ki evin içinde boyu neredeyse tavana değen kel bir adam. Kapkara pos bıyıkları varmış. Belinde de kırmızı bir kuşak sarılıymış. Dişleri hep çürük çarık. Bir de gözlerinin ağı yokmuş. Asuman'ın dili tutulmuş, konuşamamış onu görünce. Besmele getirmeye çalışırmış da dili dönmezmiş. Biraz ötede beşikte de bebek yatarmış. Artık iyi saatte olsunlar mı diyeyim, gulyabani mi diyeyim, kimse o adam. Asuman'ın gözü önünde beşikten alıvermiş kucağına yavrucağı. Asuman bırak diye bağırır dururmuş ama sesi çıkmazmış. Adam da çok mu ağlayıverir bebeciğin diye gülüp durmaya başlamış. Bir yandan da koca eliyle bebeğin ağzını açıvermiş. Asuman gelin bebeğin dilini koparıverecek herhalde diye başlamış dövünmeye. Bacaklarında takat yokmuş. Kalkamazmış yerinden. Pos bıyıklı dev dilini koparmamış ama açmış kendi koca ağzını, bebeğin ağzına tükürüvermiş. Sonra da bebeciği tekrar beşiğe yatırıp gülerek bir hışımla çıkıp gitmiş evden. O gidince bizim Asuman'ın dili çözülmüş, başlamış bağırıp çağırmaya. Biz öyleyken bulduk onu. Bebeğe baktık hiçbir tasa yok. Gülüp durur yavrucak. Sonradan farkına vardık ki meğer bebeğin hiç sesi çıkmaz olmuş. O günden sonra hiç konuşamadı zati. Ne hekimler ne üfürükçüler getirdiler de çare olmadı. Dilsiz Ali derler, bildin mi? Kaç yaşına girdi, daha hala deli gibi öte baştan bir başa koşup durur köyün içinde. Teşekkür ederim Fatma, diyerek en ön sırada oturan güleç yüzlü, gür sesli kızın önünden kitabı çekip aldı Korkut Hoca. Sınıfta müthiş bir sessizlik olmuştu. Neredeyse herkes yüksek sesle okunan hikayenin anlatım dilinin verdiği etkiden nasibini almış ve olayın gerçekten olup olmadığı ile ilgili bir cevap almayı umdukları hocalarına meraklı gözlerle bakmaya başlamıştı. Çok geçmeden Fatma ile aynı hizadaki diğer sırada oturan Ömer adlı öğrenci, arkadaşlarının düşüncesini dillendirerek "Hocam bu gerçek mi?" diye sordu. Korkut Hoca çıkık kemiklerinin ve saçlarıyla aynı renk, kıraç, sarkık bıyıklarının sert görüntüsüne aykırı bir şekilde gülümseyerek cevap verdi. "Oraya geleceğiz, acele etme." İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 3. sınıf öğrencileri o sırada halk edebiyatı dersini işlemekteydi. Bu dersi veren hocaları daha önceki yıllarda aynı ana bilim dalının alt kollarını oluşturan başka derslerine de girmiş ve kendilerini neredeyse her derste şaşırtmayı adet edinmiş olmasına rağmen şu anda onlara şaşkınlıktan öte duygular yaşatıyordu. Bazıları zihinlerinin hapishanesinde yıllardır tutuklu kalan karanlık anılarla tekrar yüzleşiyor, bazıları dinledikleri hikayeleri, seyrettikleri filmleri hatırlayıp tuhaf hayallere dalıyor, bazıları ise bu ve buna benzer anlatılanların içerisinde saklı kalan somut mesajları düşünüyordu. Sınıfta oluşan durgunluğun sebebi işte buydu. Herkes bir şeyleri düşünmekle meşguldü ve aynı zamanda da şaşkındı. Ne daha önce dinledikleri birbirinden görkemli yaratılış mitleri, ne nice kahramanlıklarla dolu destanlar, ne de rüyasında görüp aşık olduğu sevgiliyi bulmak için diyar diyar gezen aşıkların hikayeleri. Hiçbiri bugünkü ders kadar etki bırakmamıştı onların üzerinde. Toplum tarafından tabu olarak kabul edilen, varlığı tartışmalı karanlık hikayelerin böyle bir yerde nasıl olup da karşılarına çıktığının mantıklı açıklamasını duymak istiyor, şaşkın gözlerle hocalarına bakıyorlardı. Korkut Hoca ise onların gözünde beliren şaşkınlığı süzerek gülümsemiş ve her dersinde yaptığı tipik hareketlerden birini yaparak sınıfın içinde volta atmaya başlamıştı. Bunu yaparken bir yandan da siyah bağcığı, bağrı biraz açık, koyu mavi oduncu gömleğinin üstüne düşen okuma gözlüklerini takarak kitaptaki dipnotu okudu. Lütfiye Akdoğan, 55 yaşında, okuma yazma bilir, ev hanımı, Yozgat Şefaatli. "Hocam gerçek o zaman," diye bir ses duyuldu arka sıralardan. Konuşan genelde hırçın ama bazen de sempatik olmayı başarabilen Mustafa'ydı. Korkut Hoca tekrar gülümsedi ve onun şahsında tüm sınıfa bir soru sordu. "Arkadaşınızın okuduğu anlatının türü hakkında bir fikri olan var mı?" "Hikaye hocam," diye fırladı biraz öteden esmer kirli sakallı öğrenci. Onun arkasındaki kızsa "masal" diye söylendi. Ömer tekrar "vallahi ben hayatımda hiç böyle masal duymadım," diye çıkışınca Korkut Hoca sınıfı susturan tok sesiyle konuşmaya başladı. "Memorat arkadaşlar, herhangi birinin başından geçen, açıklanamayan olaylara halk biliminde memorat deriz. Cin, peri, uzaylı, büyüler, ermişler, daha artık bundan başka aklınıza hangi doğaüstü kişi ya da kavram gelirse memoratın kapsamına girer." Hoca yavaş adımlarla tahtaya doğru yöneldi ve eline aldığı tebeşiri kullanarak büyük harflerle memorat yazdı. Bir yandan da memoratın ayırt edici özelliğine değiniyordu. "Hemen hemen efsane türüyle aynı. Ama memoratta anlatılanlar günümüze daha yakın bir zamanda geçer." Hocanın cümlesinin bitmesini fırsat bilen Turgut, "Hocam ben de biliyorum böyle memoratlar. Küçükken hep anlatırdı ninelerimiz," diye atılınca, "tövbeler olsun, bir de sen anlatma sakın," diye arkadaşının sözünü kesti Serpil. Onların atışmasını duyan Korkut Hoca imalı bir şekilde, "Evet anlatma, hatta hiçbiriniz anlatmayın, ileride lazım olacak," diye söylendi. Sınıfın bakışları avına atılmayı bekleyen vahşi bir kaplan gibi kendisine dönünce, ağzındaki baklayı çıkarma gereği duyarak, "Final sınavı yapmayacağım arkadaşlar," dedi. "Ödev hazırlayacaksınız. Herkes bunun gibi 5 memorat derleyecek." Sözlerinin sınıfı yatıştırmayıp daha da saldırganlaştıracağını fark ettiği an ise büyük bir hata yaptığının farkına varmış ve düzeltmek için alelacele "ayrıntıları dersin sonunda konuşuruz," diye eklemişti. Şimdi gelelim bu memoratta anlatılanın gerçekten yaşanıp yaşanmadığına. Bununla ilgili kesin bir şey söyleyemeyiz. Belki Asuman'ın gördüğü sadece bir rüyaydı. Zaten uyuyakalmıştı, hatırlayın. "Evet hocam, bence de kesin rüyaydı," dedi Fatma. Hoca konuşmasını sürdürdü. "Yalnız şunu söyleyebilirim. Genelde memoratları incelediğimiz zaman birbirine yakın bölgelerde ya da birbirine benzer olaylarda hep aynı motiflere rastlarız. Mesela Kara Koncolos adı verilen yaratık çoğunlukla Karadeniz'de karşımıza çıkar. Ya da yeni doğum yapmış gelinlere hep al karısı musallat olur." Al karısı adını duyan birkaç öğrenci onunla ilgili hikayelerin kendi memleketlerinde de geçtiğinden bahsedince hoca dersin ilerleyişini değiştirdi. Ve Türkiye'de anlatılan memoratlarda adı geçen canavarlara değinme gereği duydu. Bundan sonra yaklaşık 45 dakika boyunca hamamlarda gelinleri gözetleyen cinler, çocukları kaçıran çarşamba karıları, gulyabaniler, karabasanlar, albızlar, hortlaklar, öcüler ve daha nice şeytani varlık derse kısa süreliğine konuk oldu. Ve en sonunda sahneye biraz solist edasıyla Türk mitolojisinde şeytanın temsili Erlik çıktı. Ve işte tüm bu bahsettiğimiz kötü ruhlar zümresinin bağlı olduğu kişi ya da kavram, dedi hoca. Erlik, yaratana karşı geldiği için yer altına sürgüne gönderilmiştir. Bu haliyle şeytana benzer. Zaten İslamiyet'le birlikte az önce değindiğimiz kötü ruhlar cin, Erlik de iblis adıyla özdeşleşmiştir. Sınıfın ilgisi projeksiyon vasıtasıyla tahtaya yansıyan Erlik'in özelliklerine çevrilmişken, Korkut Hoca da bu özellikleri sıralamaya devam ediyordu. İnsanlara ve hayvanlara eziyet eder, hastalık yayar, felaket getirir. İstediği olmayınca onları öldürür ve ruhları kendisine hizmetçi eder. Oğulları ve kızları onun yardımcısıdır. Bu arada şunu da ekleyeyim. Az önce saydığımız tüm kötü ruhların mekanı da tıpkı Erlik'inki gibi yerin altıdır. Yerin altı dediğimiz zaman aklınıza kara toprak gelsin. Tam burada dersi başından beri ilgiyle takip eden gözlüklü, sakin mizaçlı Barış adındaki öğrenci elini kaldırarak soru sorma isteğini belirtti ve hocanın izniyle sorusunu yöneltti. Hocam, bu bahsedilen yaratıkların gerçekte olmadığı belli. Yani insanın hayal gücünü az çok görebiliyoruz. Ölüm korkusunu. Muhtemelen ölüme anlam veremeyen insanlar onu anlamlandırabileceği bir şekle sokmak için bu yaratıkları uydurdu. Yeraltı kara toprakla ilgisi büyük ihtimal bu sebepten kaynaklanıyor. Bu başka mitolojilerde de böyle. Yani demek istediğim tüm bunlar aslında bir yalan. Ama insanların yalan olduğunu bile bile böyle kuvvetli bir şekilde inanması garip değil mi? Korkut Hoca Barış'ın sorusundan sonra gülerek "Buna edebiyatın gücü diyebilirsin," dedi. Ardından ekledi. "Söylediklerin büyük ölçüde doğru. Yalnız bu başka doğrular olmadığı anlamına gelmez." Sınıfın bakışları tekrar meraklı bir hal alıp hocaya yönelince ilave bir şeyler söyleme gereği duyarak "Osmanlı zamanında yazılmış herhangi bir tıp kitabını düşünün arkadaşlar," diyerek konuşmaya başladı. Bu kitapta belli başlı otlardan, köklerden yapılan ilaçların bazı hastalıklara deva olabileceği yazıyor. Yazarın herhangi bir beklentisi yok, satış derdi yok, reklam yok. Yazdıkları sadece deneyime dayanıyor. Bu kitabın doğruluk oranı ile ilgili ne söyleyebilirsiniz? Mustafa, yüksek ihtimalle yazılanların hepsi doğrudur hocam, diye konuşunca herkes onu tasdik eder gibi başını salladı. Korkut Hoca devam etti. Peki aynı mantığı şimdi de bu memoratlara uyarlayın. Bunları bize aktaranlar sizin ya da benim gibi sıradan insanlar. Herhangi bir beklentileri yok. Ve bazı olaylarda yalnız da değiller. Anlattıklarına şahit olan birden fazla insan var. Ama siz yine de anlatılanların %99'unu psikolojik etmenlerle, ruhsal bozukluklarla vesaire eleyin. Geriye herhangi bir mantığa sığdıramadığınız %1 ihtimal bile kalsa, tüm bunları yalan kabul etmeniz fazla iddialı olacaktır. Öğrenciler kulaklarını iyice açmış, hocalarının ağzından çıkacak cümleleri merakla bekliyordu ki hoca konuşmasına devam etti. Bilim tabii ki bu kavramlara doğa prensipleriyle bakar. Akla sığmayan, doğa kanunlarıyla çelişen her kavramın altında anlamlandırabileceği bir mantık arar. Bilimin yolu budur. Mesela Asuman'ın başından geçen olayı düşünün. Gözlerinin ağı olmayan, bebeğin ağzına tükürdüğünde onu dilsiz bırakan bir cin. Asuman'dan başka gören yok. Bilim bu yaratığın doğaüstü bir yaratık olduğunu belirler ve bebeğin dilsiz kalmasının başka nedenlerini bulmaya çalışır. Olması gereken de budur. Yalnız şunu unutmayın. Tüm bunlar hayalse, korkularımızdan ileri geliyorsa eğer, o halde insanlar doğadan alınan ilhamlarla doğaüstü şeyler hayal edebiliyor demektir. Demek ki doğa bizim ona biçtiğimiz potansiyeli aşabilme yetisine sahip. O halde bu koşullar altında emin konuşmak, başka hiçbir ihtimali düşünmemek, günün birinde sizi de şaşırtabilir. Hocanın ağzından çıkan son cümleleri herkes kafasında anlamlandırmaya çalışıp ne demek istediğini düşündü. Korkut Hoca ise öğrencilerinin kafasının karıştığını fark etti ve söylediklerinin yanlış yerlere gidebileceğini düşünerek konuşmasının yönünü başka bir tarafa çevirdi. Siz edebiyatın gözüyle bakın arkadaşlar. Doğa kanunları dediğimiz kanunlar bu kadar net ve kırmızı çizgilerle belirlenseydi, az önce değindiğimiz hiçbir yaratığı hayal edemememiz gerekirdi. Demek ki hayal gücümüzü sözle birleştirdiğimiz zaman aşılamaz sandığımız o yüksek duvarları rahatlıkla aşabiliyoruz. Bizi gerçek dünyaya hapseden çizgiler aslında sandığımız kadar kuvvetli değil. Hatta bir hayli silik. Ve hayalle gerçek kesinlikle bir arada yaşanıyor. Doğa ya da doğaüstü. İkisi de gerçek ve bir aradalar. Hayattan sıkıldığımızda arada bir başka diyarlara yolculuk yapmak hepimize iyi gelebilir. Bakın burada yaklaşık bir saattir nelerden bahsediyoruz. Şimdi hanginiz onların gerçek olmadığını söyleyebilir? Öğrenciler Korkut Hoca'nın söylediklerinden sonra zihinlerinde yeni bir pencere açıldığını ve oradan bakıldığında manzaranın çok başka göründüğünü fark etmiş, içlerinden bazıları ise başkaları için hayatın monotonluğundan bir kurtuluş aracı olarak görülen edebiyatı kendilerine meslek edindikleri için sevinmişti. Hoca öğrencilerinin bakışlarında tatmin olmuş bir doygunluk sezince yavaş adımlarla kürsüsüne doğru ilerledi. Dersimizi burada bitirelim ve şimdi gelelim ödevinizin detaylarına. Birkaç dakika içinde ödevi kısaca açıkladıktan sonra dersi bitirdi. Ve o gün öğleden sonra gelecek misafirini beklemek üzere odasına doğru yöneldi.